Ayrım 16, sayfa 277.
Kumbaya, my lord, kumbaya. Telaffuz etmek şöyle dursun, beynimin doğru kaydettiğinden bile emin olmadığım onlarca Rusça isim, ilk kez karşılaştığım kavramlar, duyarlılıklar, renkler, sesler. Soğuk bir kış gecesi Bolu-Ankara yolunda aniden önünüze çıkan bir sis duvarına çarpmış gibi asfalttaki çizgilerin, kedi gözlerinin, öndeki kamyonun ışıklarının kaybolması, rampayı iniyor musunuz, çıkıyor musunuz kestiremez olmanız, direksiyona sıkıca yapışma içgüdüsü. Üstelik hayatın yollarında bir başına direksiyon sallamaya hiç mi hiç özenmemişken. Böyle zamanlarda Aytunç'un elini arardım. Teni tenime değer, hayır hah bir şerare geçişir. Şimdi geçecek, bir tanem teminatı beni zamanın ve mekanın gerçekliğine geri döndürür, silkinir kendime gelirdim. O gece Rossiya restoranda daha da garip bir şey oldu. Bir an Aytunç'un yokluğunu hak edilmiş bir ceza gibi algıladım. Yıllardan beri ilk ama ilk kez bir saate aşkın bir süredir Aytunç'u düşünmemiş olmamın hak edilmiş cezası. İşte o zaman devasa salonun renkleri solmaya, çiçekler, tabaklar dolu o uzun masa, etrafındaki insanlar, Hanya, Teresa, Alexi, Peder Andrei ve ben kendim. Benden uzaklaşmaya durduk. Sanki Rusya denilen bu gayya kuyusuna dalmakla Aytunç'u anlamsızlaştırmak gibi affedilemez bir suç işliyordum. Oysa kıblem de o benim ve tavafına ulaşamamak bin kere evlaydı yok olmasından Kabe'nin. Kıblemdir o benim, tavafına ulaşamamak bin kere evladır yok olmasından Kabe'nin. Durup durup aynı cümleyi tekrarladığımı hatırlıyorum. Kıblemdir o benim, tavafına ulaşamamak bin kere evladır yok olmasındansa Kabe'nin. Kıblemdir o benim, tavafına ulaşamamak bin kere evladır yok olmasındansa Kabe'nin. Ve daha o ilk günden belli oldu ki arzın bu en muhteşem kara kitlesinde, bir köknarın dibinde kıvrılıp ölmeye yatışım bile, kendisi hiç bilmese, hiç duymasa, hiç umursamasa da Aytunç'un nezaretinde olacaktır. Çünkü kendi yaşamımdan üstün bir gerçekliktir sevdam ve teslim olmaktan başka çarem yoktur. O halde bütün bu didinme nafiledir. ''Are you all right?'' soran rengimin atmış olduğunu fark eden Alexi'ydi. İyi olduğumu söylerken adam hakkında o ana kadar bildiklerimi toparlamaya çalışıyordum. Mühendis, soylu aile, efsuncu anne, papaz kuzen, Amerikalı girlfriend, ekonomik krizin orta yerinde lüks otelde doğum günü partisi, duyarlılık ve nezaket, Nevski madalyasını açıklaması şerifime kaldırılan kade, Saint Ahmet hikayesini anlatmak suretiyle yabancılığı iyileştirmek gayreti, konukseverlik. Az önce konuşurken Ahmet'in hikayesinin sonunu getirmediniz. Ortodoks olduktan sonra Rusya'ya mı göç etmiş? Başını salladı. Maalesef hayır. Hikaye o ki Ahmet bir gün bir Osmanlı meclisinde galeyana gelir. Ortodoksluğa intisap ettiğini itiraf eder. Dostları korkunç bir öfkeyle üzerine yürürler. Ahmet bir anda kendisini kadının karşısında bulur. İdama mahkum edilir. 3 Mayıs 1682'de Konstantinopol'de Kayan Bana Bahçe denilen bir yerde boynu vurulur. Neden bilmiyorum, belki de İstanbul yerine Konstantinopol demiş olmasından da huysuzlandım. Bu bir uyarı mı? Söyleyin de ona göre ayağımı denk alayım. Önce şöyle bir şaşırdı, sonra gülmeye başladı. Gecenin ilk içten gülüşü olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Hayır madam dedi, bu bir uyarı değil. Kaldı ki Rus Ortodoks Kilisesi Ahmet'i aziz ilan etti. O gün bugün 3 Mayıs Saint Ahmet yortusudur. Alexi konuşurken yüzünü seyrediyordum. İnce, uzun, hüzünlü bir yüz. Duygularını başarıyla saklayan ciddi bir erkeğin yüzü. Bu yüzde ne Hattat Ahmet'in Ortodoksluğa ihtida etmiş olmasından doğan bir haklıcılık, ne Başpiskopos Polosi'nin Müslümanlığı seçmesinden doğan bir düş kırıklığı sezebilmiştim. Ama sesinde belli belirsiz bir sitem, insanlığın hallerine hayıflanırmış gibi sitem okuyabildiğimi hayal ettim. Ya Müslüman olan Başpiskopos Polosin, ona ne olur? Polosi'nin bir görevi de Yüksek Sovyet Vicdan Özgürlüğü Komitesi Başkanlığı'ydı. Dünya Kiliseler Konseyi'nde çok sayıda dostu var. Zolotov'dan yana döndü, gelmesi için işaret etti. Andrei, Moscow Times için Polosi'nle mülakat yapmıştı, sorularınızı o cevaplayabilir. Yerinden kalkıp gelen Zolotov bir ona bir bana baktı. What can I do for you? Alexi Başpiskopos Polosi'nin akıbetinden kaygalandığımı söyledi. Madam Gürelli başı derde girer mi diye merak ediyor. Sanmıyorum dedi Zolotov. Akıl sağlığının pek yerinde olmayabileceği şeklinde bir söylenti de var. Ama bana kendisi hiçbir etki ve baskı altında kalmadan, bütünüyle özgür iradesiyle ruhani ve felsefi bir karara vardığını söyledi. Ama tabii bu onun ikinci ihtidası. Dünya görüşünü değiştirdiğini daha önce de resmen ilan etmişti. Nasıl yani? Önceleri ateistti diye açıkladılar. Ne ki felsefede bulamadığını dinde buldu. 1979'da Ortodoks Yüksek İlahiyat Mektebi'nden mezun oldu, kiliseye katıldı. Kur'an'ın yaratanı yarattığına benzetmek gibi yanlışa düşmediğini söylüyor. Yaratanı yarattığına benzetmek, insanileştirmek özde paganizmdir diyor. Kilisenin Allah'ı fani bir hükümdarmış gibi yatıştırmaya yönelik ayinlerinin hiçbir temeli yoktur. Bir gazeteciden beklemediğim bir vukuftu. Bu argümanı biliyorum dedim. Eric Fromm'un batıdaki yabancılaşmadan bahsederken kullandığı argümanlardan birisiydi. Hatta örnek olarak İncil-i Şerif vaizi Amerikalı Billy Graham'ı vermişti. Herkes gibi Allah'ın da halkla ilişkilercisi olması gerektiğini söyleyen Billy Graham'ı. Graham adını duyan Zolotov'un Alexei'ye "Duydun mu?" der gibi baktığını gördüm. "Graham'ı tanıyorsunuz." Onlara gelince tanıyor olmaları ne kelime, fanatik vaizin Rusya'ya yerleşmiş olduğunu, Rusya'ya geldiğimin daha ertesi günü billboardlardaki resimlerinden anlayacaktım. Barry Goldwater'dan George Bush'a kadar önde gelen tüm neo muhafazakar Amerikan politikacılarının, başkanlarının destekçisi Papaz Graham'ın Rusya Federasyonu'nda yapacağı toplantıları ilan ediliyordu. Pelosi'nin olası yanlışından doğacak cezaları göze aldığını söylüyor. Hepimiz faniyiz, önünde sonunda bu dünyadan ayrılacağız. İnsanoğlunun vehimlerine itaat etmektense hakikate teslim olmuş olarak gitmek daha iyi diyor. Tek sıkıntısı Arapçayı iyi okuyamamak. Bu konuda kendisine yeni kardeşleri yardım ediyorlarmış. Patrick olayı kapatmaktan yana ama Pamyat ne yapar o bilinmez. Ellerini çaresizlik belirtmek üzere iki yana açtı. Kumbaya my lord, kumbaya. Öyle kaptırmışım ki duyduklarımı anlamaya ve anladıklarımı doğru değerlendirmeye kendimi nihayet bir doğum günü partisinde olduğumuzu unutmuşum. Ne zamanki Teresa'nın Rusya'nın yeni saz şairleri Kaliforniya'daki turneden yeni döndüler dediği Skomoroki saz şairleri topluluğuna kulak verdim. O zaman aydım. Kumbaya my lord kumbaya, o lord kumbaya. Kumbaya Angola dilinde buraya uğra anlamında bir kelime. Lord Hazreti İsa. Pete Seeger yeni dünyaya getirilen Angolalı kölelerin buraya uğra efendimiz, buraya uğra yakarışlarını dünyaya duyuran adam. Someone's praying Lord Kumbaya, someone's crying Lord Kumbaya, someone's singing Lord Kumbaya, oh Lord Kumbaya. Anladım ki Andrei Zolotov ülkesinin melaline gönderme yapmaktadır. Parçayı söyleyen Teresa'nın az önce şarkı istediği beyaz saçlı, iri yarı kızıl Bob Winkler, Alexei'nin bu 41. doğum gününde "Don't pull the trigger, don't pull the trigger, don't pull the trigger, it's life on your finger" diye bir şarkı söyleyen, cenazesini yine aynı kumbaya ile uğurlayan adam. Dipnot: tetiği çekmeyin, çekmeyin tetiği, çekmeyin, parmağınızın ucundaki hayattır. ABD'nin yegane devrimci radyosu KPFA'yı yöneten Harold Winkler'ın oğlu, "I never denied I was a goddamn communist. I tell people I became a communist at the age of 7. I read about the American Indians. They had no rich and no poor. And I decided then, there, that's the way human being should live and I still believe it," diyen ünlü Amerikan folk sanatçısı Pete Seeger ve kardeşi Margaret'in yakın dostu. Dipnot: kahrolası bir komünist olduğumu asla inkar etmedim. 7 yaşında komünist olduğumu bilirler. Kızılderililer hakkında okumuştum, ne zengin ne de fakirdiler. O an orada karar verdim ki herkes onlar gibi yapmalı ve buna hala inanıyorum. Uzun yıllar Bill Mandel'la beraber çalışmış olduğunu söylediklerinde kulaklarıma inanamamıştım. Bill, yani William Mandel, Joe McCarthy'nin komitesine Amerikan anayasasını ihlal eden bu hainler grubu ile herhangi bir şekilde işbirliği yapacağımı düşünüyorsanız çıldırmış olmanız gerekir diyen adam. Ondan mı bahsediyorsunuz? Yap dediydi Zolotov, ondan hiç beklemediğim şekilde bir Amerikan ündemini kullanarak. Bu kanguru mahkemesiyle işbirliği yapacağımı düşünüyorsanız çıldırmış olmalısınız diyen adam. Bob Harold Winkler'ın oğlu, ebedi muhaliflerden. Nadine'in yakın arkadaşı, birazdan ara verirler gelir. William ya da Bill Mandel'e gelince 1917 New York doğumlu bir devrimci. Henüz 10 yaşındayken Amerika'nın Appalachia bölgesi kömür madencilerinin açlıktan ölen çocukları için para toplayan bir adam. 1931'de inşaat mühendisi olan babasıyla birlikte Moskova'ya geliyor. Bir yıl Moskova Üniversitesi'nde genetik okuduktan sonra CCNY New York Şehir Üniversitesi'ne geçiyor. Ertesi yıl okuldan atıyorlar çünkü askerliğin üniversiteye taşınmasına karşıdır. 17 yaşında 66 yıl eşi olacak Rus Tanya ile tanışıyor ve evleniyor. 18 yaşında New York Komünist Partisi İşçi Okulu'nda Marksizm hocası oluyor. Bir süre sonra partinin isteği üzerine Amerika'nın batısına, Ohio eyaletine taşınıyor. Cleveland'daki partiye ait kitap evinin başına geçiyor ve bir gazete yayımlamaya başlıyor. Aynı zamanda çoğunluğunu Afrikalı Amerikalıların oluşturduğu Genç Komünistler Birliği'nin başına geçiyor. 1939'da New York'a dönüyor. Amerikan Rus Enstitüsü'nde araştırma asistanı oluyor. Sovyet Uzak Doğusu ve Orta Asya, The Soviet Far East and Central Asia isimli kitabı 1944'te yayımlanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda haber ajansı UPI'de Sovyet uzmanı olarak görev alıyor. Üniversite mezunu olmadığı halde Hoover Enstitüsü'nde Stanford ve Syracuse Üniversitelerinde hocalık yapıyor. İki kitap daha yazıyor ancak sipariş üstüne yazılan bu kitaplar Sovyetler Birliği'ne sempatiyle yaklaştığından savaş sonrasında kabul görmüyor. Kabul görmediği gibi Amerikalı'ya yakışmayan un-American faaliyetlerinden dolayı Joe McCarthy'nin 1953'te kurduğu, Senato'nun 1960'da tekrar topladığı tahkikat komisyonları tarafından yargılanıyor. Amerikan Anayasası'nı ihlal eden bu hainler grubu, bu kanguru mahkemesiyle herhangi bir şekilde işbirliği yapacağımı düşünüyorsanız çıldırmış olmanız gerekir diye haykırdığı zaman bu zaman. Çocuk dayakçıları saygın beyler, üniformalı üniformasız sadistler diye başladığı konuşması Amerikan tarihinin en cesur çıkışı olarak kayıtlara geçiyor. Folk şarkıcısı Pete Seeger'la birlikte komünist olduğunu saklamayan zenci bariton Robson'a konan konser yasağını deliyor, mekanı basan 2000 faşist tarafından taşlanıyor. Paul ya da Rusların bildikleri gibi Pavel Robeson, Nazım Hikmet ve Neruda ile 1950'de Sovyetler Birliği Uluslararası Barış Ödülünü paylaşan adam. 40'lı yılların başlarında çıkarttığı Songs for Freemen adlı albümünde seslendirdiği SSCB Milli Marşı'nın içtenliğine kimsenin ulaşamadığı anlatılırdı. Dostluğun ve emeğin sonsuza dek birleştirdiği yiğit cumhuriyetlerimiz yaşayacak, Büyük Sovyetler Birliği çağlar boyunca yaşayacak. Çok yaşa halkın güçlü elleriyle inşa ettiği Sovyet anavatanımız, çok yaşa halklarının ateşten geçen güçlü dostluğu, kızıl bayrağın insanlığın esin kaynağı olmaya devam etsin. Mandel 1951'de güneyde haksız yere idama mahkum edilen 7 zencinin hayatlarını kurtarmak için Martin Luther King'den önceki ilk özgürlük yürüyüşünü başlatıyor. Amerikan hükümeti tarafından kara listeye alınıyor. 18 yıl kitap yayımlama yasağına, 12 yıl ders verme yasağına, 22 yıl ücretli çalışma yasağına ve ölünceye kadar da gazetecilik yapma yasağına uğruyor. Buna karşın 1958'de KPFA, Pacifica denilen bir radyo istasyonunu kuruyor ve ara ara kapanmasına rağmen 37 yıl boyunca buradan yayın yapıyor. Bu radyonun yöneticiliğini yapan Harold Winkler'ın oğlu Bob, Winkler'ın geldiği gelenek böyle bir gelenek. O gece Kumbaya'yı, We Shall Overcome, Guantanamera, Where Have All the Flowers Gone izledi. Son olarak da Winkler, Alexi'nin 41. yaşının şerefine olduğunu söylediği Don't Pull the Trigger. Programını tamamladı, masaya geldi. Alexi'yi kutlamadan önce Nadia Ivanova'yı öptü. Masadakileri teker teker selamladı. Tanımadığı tek kişi olan benimle tanıştırıldı. İstanbul'dan geldiğimi öğrenince yüzü aydınlandı. Ne harikulade bir şehir. Son girişimde çok güzel fotoğraflar çektim. En sevdiğim yer de Bizans Sarnıcı. Oradaki Minerva sütunu kadar etkileyicisini dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Sarnıç'tan kastı yere batan sarayıydı. Nerede kaldığını sorduğumda Taksim civarındaki küçük bir otelden bahsetti. Beyoğlu'ndaki türkü barlara yakın olduğu için orasını tercih ediyormuş. Türkü bar dediğinde duralamış olmalıyım ki, biliyorum, biliyorum diye açıkladıydı. Sesi çok açıyorlar. Çoğu da piyasa müziği yapıyor. Ama İstanbul'da benim müzisyen arkadaşlarım var. Müşteriler gittikten sonra onlarla özel seanslar yapıyoruz. Bay Zolotov bana Seeger'ları tanıdığınızı söyledi. Çok heyecanlandım. O kadar çok zaman oldu ki onu dinlemeyeli. Neredeyse vefat ettiğini düşünüyordum. 86 yaşında ama Knockwood masayı tıklattı. Sağlığı yerinde. Ama haklısın, İstanbul'da müzik dükkanlarında John Baez'in, Bob Dylan'ın CD'lerini gördüm. Ama Pete'e rastlamadım. Robson'a da öyle. Robson, Nazım Hikmet'in şiirlerinden birisini bestelemişti, biliyor muydun? Komünist oldukları için olabilir mi? Şaka yapıyordu, ben de güldüydüm. Zannetmiyorum. Pete'le ben aynı hocadan ders aldık diye sürdürdü. Alan Lomax, Pete'in babasının arkadaşıydı. Folk müziğinin babası olarak tanınır ama ben folk müziğinin tanımını sevmiyorum. Kırsal müzik tanımını tercih ediyorum. Dünyada halk sayısı kadar folk müziği var çünkü. Çin folk müziği var, Venezuela folk müziği var, Türk folk müziği var. Bana folk sanatçısı diyenlere yüzlerce folk müziği olduğunu hatırlatıyorum. 150 yıl kadar önce ulusal müzik denirdi. Rusya'da hala öyle denir. So, kırsal müzikle ilgileniyorsunuz öyle mi? Çok dedim. Biz de halk müziği deriz ama korkarım Türkiye'de yeterince özen görmüyor.
O her yerde öyle dedi Winkler. Bazıları kaba bulsalar da halk müziği tarihin bir parçasıdır. Köylü sınıfının kadim ve anonim müziği kent müziğine benzemez. Kent müziği resmi, şık, bazen de uzmanlık işi, günün modasına uyar.
Charles amca Pete'in babası müzikologdu. Ziegler'ların evlerinde Çin müziği bile dinleyebilirdiniz ki o yıllarda böyle şeyler bulmak çok zordu. Yıllar sonra anladım ki büyük eserlere imza atmak istiyorsanız İrlanda, Afro-Amerikan ya da Türk kendi müziğinizin köklerinden yola çıkacaksınız.
Charles yerlilikten bahsederdi. İnsanlara ulaşmak istiyorsanız onların bildikleri müzikten yola çıkacaksınız.
Kent müziğinin şehirleşme ile birlikte ortaya çıktığını, eskilerde erkeklerin hepsinin aynı av türkülerini bildiklerini, kadınların çocuklarını aynı ninnilerle uyuttuklarını, köylü sınıfı denilen şeyin sınıflı toplumların oluşmasıyla birlikte icat edildiğini anlattı. Mülk sahibi zenginlere karşı onların işlerini gören yoksullar, köleler, toprağa bağlı köylüler ya da her kimdiyseler kent pazarlarında şarkı söyleyerek birkaç kuruş kazanabileceklerini keşfedince pop müzik denilen tür ortaya çıktı. Pop müzik binlerce yıldır şatoların sanat müziği ile kırsalın halk müziğin arasındaki yeri doldurdu. Alan Lomax'ın babası John Lomax bir asır kadar önce kovboy şarkılarını derlemeye başladı. Burl Ives, Josh White, Lead Belly gibi kuzeylileri güneye inip köle ezgilerini desteklemeye ikna eden Alan Lomax'tır. Woody Guthrie, sen büyük bir türkücüsün, asla vazgeçme diye yüreklendiren odur. Şimdi artık kentliler de onları taklit ediyor, kendilerine halk müziği sanatçısı diyorlar.
Gece boyunca ilk kez anlamak için gayret sarf etmediğim bir konuşmaydı. Kızıl Winkler coşkuyla anlatmış, ben keyifle dinlemiş, hatta gevşediğimi hissetmiştim. Dedesinin bir abolitionist olduğu, linç edilmekten zor kurtulduğundan, University of California Berkeley'de öğretim üyesi olan babasının Birinci Dünya Savaşı sırasında insanların ülkelerinin liderleri kâr etsin diye birbirlerini boğazlıyor olması utanç verici dediği için kovulduğundan bahsetti.
Dipnost, abolitionist köleliğin kaldırılması taraftarı.
Adam doğru söylüyordu. Almanlar, Kaiser onlara ne derse onu yapıyorlardı. Fransızlar, İngilizler de öyle. Onlar da baştakilerin sözünü dinliyor, birbirlerini öldürüyorlardı. Babam askere gitmeyi reddetti. 1929 krizinde birisi bu ekonominin içinden çıksın, yoksa insanlar açlıktan ölecek diye çırpınıyordu. Çarkın başına geçecek adam gibi bir adam ararken komünistlerle kader birliği yapmaya karar verdi. Besteci Aaron Copland'ı bilirsin. Onunla birlikte küçük bir grup kurdular. Proletaryanın gösterilerinde söyleyebileceği şarkılar bestelemeye koyuldular. İleriki yıllarda bunları anlatırken ne halt ettiğimizin farkında değildik diye gülerdi. Rap rap diye Alman bando müziği yapmaya çalışacağımıza oturup halk müziği öğrenmeliymişiz.
Rusya'ya ilk kez 1987'de William Mandel'la birlikte gelmiş. Mandel bu tarihten sonra en az 20 kez gelmiş gitmiş. Eski Sovyet Cumhuriyetlerinin hemen hepsini birlikte ziyaret etmişler. Sonra bir gün amatör müzisyenlerin çaldıkları bir konsere gitmiş. Orada ikinci bir nefes dediği Nadia Ivanova'yı tanımış. Bir daha da geri dönmek istememiş. İkisi matematikçi, üçü bilim adamı diye tanıttığı Skomorohi Saz Şairleri topluluğuna katılmış.
Winkler katıldığında ünlü Rus şairlerinin, hatta Shakespeare'in sonelerine şarkı yazıyor, akustik gitarla ne çalınabilirse çalıyorlarmış.
Şuradaki Posen bilgisayar programcısıdır. Özgün eseri yok ama wow, ne ses.
Başkalarının müziğini mükemmel yorumlar.
Kolay değildir çünkü bilirsiniz Rus şiiri karmaşık ve çoğu kez batınidir.
Geçen yıl Kiev'de, Kiev onun doğduğu şehir, konserine 1000 kişi geldi. Woodstock gibiydi ama esrar da yok elektro gitarda. Sergei Zrajevski 42 yaşında bir masör. Son zamanlarda Brodsky'nin şiirlerini yorumluyor.
Kulak misafiri olan Hanya Losko'ya döndü.
Sovyetler Birliği'nde müzik başka bir şeydi, öyle değil mi genç bayan?
Öyleydi dedi Hanya. Annem bana hep şarkı söylerdi. Okulda, doğum günlerinde şarkı söylerdik. Akustik gitar çok sevilir, her yerde çalınırdı. Lisede, ormanda, kamplarda, ateşin etrafında gitarla şarkı söylerdik. 60'ların Sovyet sistemini protesto eden şarkılarını.
60'lı yıllarda Sovyet sistemini protesto eden şarkılar.
Elbette vardı dediydi Hanya. Saz şairleri müziği o yıllarda başladı. Şimdi artık her yıl Temmuz'un ilk haftasında Saz Şairleri Festivali oluyor. Geçen yıl 300 bin kişi çadırları, yiyeceklerini aldılar geldiler. Pırıl pırıl bir güneşin altına mükemmel bir hafta sonu geçirdik. Kendisine gelince ben bir şey çalamıyorum ama dinlemeyi çok seviyorum.
Bob Dylan'ı duyduğumu sandığımı söyleyecek olduydum.
Yo hayır diye atıldıydı Hanya. Dylan folk müziktir. Skomorohi'nin müziğini folk müziği ile karıştırmamalısın. Folk müziğinin kuralları vardır. Burada kural yoktur. Komünizm zamanında müzisyenler olsun, şairler olsun, devlet konser salonlarında sahne alabilmek için resmi sanat enstitülerinden diploma almak zorundaydılar. Saz şairleri müziği, hareketini resmi diploması olmayan müzisyenler başlattılar. Tovarişçi, Listyeva, Zastrelili...